Ayırım 27, sayfa 351. Hale caddeye varamadı. Birden ürpererek yerine mıhlandı kaldı genç kız. Son anda kaldırımın karanlıklarında gözüne takılan ve ona aşina gelen bir görüntü beyninde yer etmişti. Bir an bunun hafızasının bir oyunu olup olmadığından kuşkulandı. Emin olamadı ama dönüp o gördüğünü incelemezse asla rahat edemeyeceğini de biliyordu. Aksi halde buraya kadar gecenin bir vaktinde gelmesinin ne anlamı kalırdı? Caddeye inen yolun başına kadar gelmişti. Durup arkasına uzanan karanlık sokağa baktı yeniden. Yanılmış mıydı acaba? Karar veremiyordu bir türlü. Kagir evi incelerken daha ziyade evle meşgul olmuş, kaldırım kenarında sıralanan arabalarla pek ilgilenmemişti. Ama tam dönmeye karar verdiği sırada evin önünde bir arabanın plaka numarasına gözü takılmıştı. İtiraf etmeliydi ki o an plakanın neden dikkatini çektiğini kavrayamamıştı. Ama şimdi içine bir kurt düşmüştü. O ufak sedan galiba Ersel'in arabasıydı. Beynini zorlayıp Ersel'in plaka numarasını anımsamaya çalıştı. Ama nafile, bir yararı olmadı. Genellikle böyle ufak şeylere dikkat ederdi. Fakat Ersel'in yanındayken devamlı heyecanlı olduğundan nedense arabanın plaka numarasına bakamamış, pek dikkat etmemişti. Yanılmıyorsa son iki rakamı 7 idi. Zaten aklını çelen, onu birden uyandıran da buydu. Kagir evinin yakınında kaldırım kenarında park eden arabalardan birinde gördüğü çifte 7. Yine de onu uyaran bir şey vardı. Plaka numarasını bilmese de arabayı tanırdı. Kaç kere binmişti. Hiç olmasa dikiz aynasına takılı ufak çaplı zenci bebekten tanırdı. Geri dönmeden içinin rahat etmeyeceğini anladı. Mutlaka incelemeliydi o arabayı. Kararını verdi ve hızlı adımlarla geri dönüp yürümeye başladı. Sokak yine ıssızdı. Geldiğinden beri bir tek Allah'ın kulu geçmemişti yoldan. Adımlarını hızlandırdı, ayaklarında spor lastik ayakkabıları vardı. Sessiz fakat soluk soluğa ilerliyordu. Eve yaklaşırken sağ kaldırıma park etmiş arabaların birer birer plakalarına bakmaya çalıştı. Çifte yedili arabayı nerede gördüğünü tam hatırlayamıyordu. Birden ufak kırmızı sedandı. Rengi tutuyordu. Ve plaka numarasının sonunda 2D7 vardı. Nefesini zor tuttu hale. Arabaya yaklaşıp içine baktı. Sokak lambalarının yetersiz ışığında dikiz aynasına asılı ufak zenci bebeği gördü. Artık hiç kuşkusu kalmamıştı. Bu Ersel'in arabasıydı. Birden kanının donduğunu hissetti. Ersel katillerin evde olmalıydı gecenin bu saatinde. Saçma sapan kuşkulara kapılmasının anlamı kalmamıştı artık. Çapkın ve karşısına çıkan fırsatları değerlendirmeye kalkan biri de olsa, iki geri zekalı katilin bulunduğu evde o fahişeyle gönlünü eğlendirmeyecek kadar akıllı biriydi Ersel. Durumda bir anormallik vardı. Ersel'in anlattıklarını hızla beyninde bir kere daha değerlendirmeye aldı. Kadına kendisinin ben doktorum diye tanıttığını hatırlattı. Zayıf bir olasılıktı ama acaba o lanet fahişe yaralı kardeşini muayene için Ersel'i bu eve getirmiş olabilir miydi? Ersel'in şayet fahişe böyle teklifte bulunmuşsa hayır diyeceğini hiç sanmıyordu. Arkadaşının o eve girmek için çok şey feda edeceğinden emindi. Orası katillerin yuvasıydı ve bir gazeteci olarak şüphelere ancak içeride ölümle noktalanabilirdi. Ersel bu çılgınlığı yapmış olsa bile neden evden çıkmamıştı? Saat sabahın 5'ine geliyordu. Yüreği deli gibi çarpmaya başlamıştı genç kızın. Bunun tek bir anlamı vardı. Arkadaşı tehlikede olmalıydı. Belki de foyası meydana çıkmıştı ve daha sonrasını düşünmek bile istemedi. Sapır sapır titremeye başlamıştı. Yapacağı tek şey vardı ve hiç tereddüt etmeden çantasını açıp telefonunu çıkardı. Her ne olursa olsun Başkomiser Pamir'i arayacaktı. Yaşlı kadının gözleri yaşardı. Oğlu konuşmuştu ve bu hayra alametti. Oğlu iyileşecekti. Volkan'ın sesini duyan Devin bile yüzünde gülücük hasıl olmuştu. Başını yerden kaldıramayan Sahire yatağa yaklaşmış ağabeyine bakmıştı. Yaralıdaki bu toparlanma kuşkusuz az evvel yuttuğu ilaçtan değildi. Ayrıca buna toparlanma demek de ne derece doğru olurdu o da meçhuldü. Zira yaralı hala ateşler içinde yanıyordu. Sayıklamış da olabilirdi. Duruma kuşkuyla bakan tek kişi Ersel'di. Doktor galiba ilaç iyi geldi dedi yaşlı kadın. Ümit ve gözlerinde parıltıyla. Hayır diye karşılık verdi Ersel. Hayır mı ama oğlum ilk defa konuştu. İlaçtan değil, ilacın etkili maddesi daha kanına bile karışmadı. En azından 6 saat beklememiz lazım. Bu çırpınma sayıklama sadece, yüksek ateşten. Bilinç kapalı, şuur yerinde değil. Daha beklememiz lazım. Yaşlı kadının gözlerindeki sevinç gölgelenir gibi oldu. Suratı asılıp somurtarak doktor sandığı gazeteciyi süzdü. Emin misin? Tabii, 6 saat sonra bir hap daha yutturmalıyız. Ersel bileğindeki saate bir göz attı. Tam 23'ü gösteriyordu. Yani sabahın 5'inde diye mırıldandı. Odada yeni bir sessizlik oluşmuştu. Yaşlı kadın yaklaşıp Volkan'ın alnına avucunu yapıştırarak oğlunun ateşine baktı. Hakikaten vücudu hala ateşler içindeydi. Doktor haklı galiba diye düşündü. Sonra bekleriz diye fısıldadı. Başka yapacak bir şey yok. Evet, şimdilik öyle bekleyeceğiz. Odada sadece yaşlı kadının hazeran sallanan koltuğu vardı. Ona da kimse oturmuyordu. Sahire'ye dönerek doktora biz iskemle getir diye homurdandı kadın. Fahişe isteksizce dışarı çıktı odadan. Sahire dönünceye kadar kimse konuşmamıştı. Gergin bir bekleyiş vardı. Az sonra Sahire eski bir sandalyeyle dönüp sandalyeyi yatağın kenarına bıraktı. Yaşlı kadın otur doktor diye söylendi, emredici bir ses tonuyla. Ersel hiç itiraz etmeden oturdu. Sabaha kadar uzun bir bekleyiş olacak ve sen oğlumu iyileştireceksin doktor. Beni anlıyorsun değil mi? Gerçekten de uzun bir bekleyiş olacaktı. Ama asıl mesele ondan sonra başlayacaktı. Bu ilaçlarla yaralı katilin kendine gelemeyeceğinden emindi Ersel. Tabii Tanrı'nın bir lütfu olmazsa. Yaşlı kadın sallanan sandalyesine oturmuş, bastonunu eline almıştı. Dik dik Ersel'e bakıyordu hala. Yüzündeki ifadeyi kavrayamadı gazeteci. Onun için bir ümitti ve oğlunun sıhhatine iyileşmesini tamamen ona bağlamıştı. Sanki bir doktordan ziyade tanrısal bir şifa umar gibiydi. Yaklaşık 10 dakika kadar kimse konuşmadı. Ersel'in aklı iyice karışmıştı. Ne yapabileceğini düşünüyordu hala. Esaslı bir çare bulamazsa buradan kurtuluş şansı hemen hemen hiç yoktu. Yaralı iyileşse bile elini kolunu sallaya sallaya buradan gitmesine asla izin vermeyeceklerdi. Çünkü onların bütün sırlarını öğrendiğini biliyorlardı artık. Sessizliği yine yaşlı kadın bozdu. Nerede oturuyorsun doktor? Ataköy'de. Uzakmış. Kadını ona onaylarmış gibi bir jest yaptı genç gazeteci. Evli misin? Böyle bir sual hiç beklemiyordu Ersel. Bir an ne cevap vereceğini bilemedi. Sonra aklına yeni bir ümitle fısıldadı. Evet, evliyim. Yaşlı kadın sırıtmıştı. Ama parmağında alyans görmüyorum. Şey diye kekeledi. Bir gerekçe göstermeliydi ama daha ağzını açmadan yaşlı cici mırıldandı. Siz erkekler hep böylesinizdir zaten. Alyans çapkınlık için bazen bir mani olur değil mi? Haksız mıyım? Gülümsemek zorunda kaldı Ersel onu onaylar gibi. Çocuğun var mı? Yok efendim. Kısa cevabın sonundaki efendim kelimesi sanki kadına saygı duyuyormuş gibi bir hava yaratmıştı. Bunu kadının kendisine bakışlarından çıkardı. Sahire ile nerede tanıştın? Ersel bu sorunun nedenini pek anlamamıştı. Belki önündeki uzun gecenin daha rahat geçmesi onu oyalamak için yöneltilmiş sorular gibi geldi. Cihangir'deki bir barda. Öyle mi? Evet efendim. Sırıttı kadın tekrar. Niyetin onunla hoşça bir gece geçirmekti değil mi? Hafifçe kızardı Ersel. Bunları niye soruyordu acaba? Sessizce başını sallamak zorunda kaldı. Onun bir orospu olduğunu anladın tabii. Sahire'nin tiz sesi odaya kapladı. Anne! Kadın sert bir şekilde kükredi. Sen kes sesini pis fahişe. Ersel yeni bir ağız dalaşının başlayacağını sanmıştı ama olmadı. Kadının kükremesi karşısında Sahire sinmişti bu defa. Ersel ikisine de kaçamak birer bakış fırlattı. Soruma cevap ver doktor. Ona fahişe olduğu için yaklaştın değil mi? Şey efendim ben... Açık konuş doktor. Ersel mırıldandı. Evet efendim. Onunla yattın mı? Hayır, kesinlikle yatmadım. Yaşlı kadın iğrenç bir şekilde gülümsedi. Ama yatmak istedin. Başka ne cevap verebilirdi ki? Kısa bir an düşündü. Sonra başını salladı. Evet istedim. Oğlumu iyileştirirsem bu arzunu gerçekleştirmene izin vereceğim. Sonra sana son bir ihsan olacak benden. Ersel kulaklarını yanamadı. Bu evdeki herkes üşütüktü. Ama gazetecinin asıl ürpermesine sebebiyet veren şey son ihsan lafı olmuştu. Sanki idama mahkum bir mücrimin son isteğinin yerine getirilmesi gibi. Silkinen Ersel hemen karşı koydu. Hayır efendim, artık bunu yapamam. Ama benim sizden başka bir ricam olacak. Kadının kaşları çatılmıştı. Söyle dedi. Mümkün bir şey ise yerine getiririm. Ersel beyninde oluşan fikri gerçekleştirmek için harekete geçti. Bu gece hastanede nöbetim vardı. Acaba bir telefon edip gelemeyeceğimi bildirebilir miyim? Geçen hafta da nöbetimi bir bahaneyle atlatmıştım. Başhekimin bunu öğrenmemesi lazım. Yaşlı kadın kendisinden hiç beklenmeyen bir kahkaha attı. Ciddi misin? Benden istediğin bu mu? Evet efendim. İnanamıyorum. Bu kadar masumane bir istek mi? Bunun neresi masumane? İşime son verebilirler. Kadın hala gülüyordu. Hangi hastanede çalışıyorsun doktor? Ersel hiç duraklamadan karşılık verdi. Şişli Etfal'de. Yaşlı kadın gülümsemesini birden kesti. Gözlerinde kuşkulu ve haince parıltılar hasıl oldu. Gözlerini kısarak fısıldadı. Telefonda içinde bulunduğun durumu açıklayacak bir mesaj göndermeyeceğinden nasıl emin olabilirim? Siz yanımdasınız. Öyle bir şey duyarsanız hemen telefonu elimden alırsınız. Bu kadar basit. Olmaz doktor, bunu unut. Fakat unut dedim, tartışmak istemiyorum. Ersel susmak zorunda kaldı. Aslında hastane diye başkomiser Ekrem'e telefon edecek, işi çıktığını, nöbete gelemeyeceğini ve uygun bir dille karısı Hale'ye durumu bildirmesini söyleyecekti. Ekrem'in bir kurt gibi zeki olduğunu bilirdi. Telefonu alır almaz Hale'yi arar ve meseleyi çözerdi. Hale de ona her şeyi anlatırdı. Ama ne yazık ki yaşlı cadı bu teşebbüsünü de akim bırakmamıştı. En azından karıma bir telefon edeyim. Beni çok merak edecektir. Yaşlı kadın bir de kahkaha daha attı. Seni daha zeki sanmıştım doktor, ama değilmişsin. Az önce bu gece nöbetçi olduğunu söylemiştin. Karın niye merak etsin ki seni? Nasıl olsa eve gelemeyeceğini biliyor olmalı. Aklınca dolaplar çevirmeye mi uğraşıyorsun? Kadının iddiası mantıklıydı ama Ersel hemen itiraz etti. Nöbetçi olduğum geceler beni hastaneden de arar. Bulamayınca heyecana kapılacaktır, endişelenir. Hatta polise bile başvurabilir. Böyle laflara karnım tok doktor. Bu gece kaçamak yapmaya kararlıydın. Sahire'yi kandırıp hastasına muayeneye geldin. Ama herhalde sonra tek duramayacak ve bulduğun kadını bir yere atacaktın, değil mi? Sen planını önceden hazırlamış olmalısın. Eh, ne yapalım? Şimdi de bozulan planına katlanmak zorundasın. Yaşlı cadının kararlı olduğunu, telefon ettirmeyeceğini anlamıştı Ersel. Fazla ısrarı anlamsız buldu. Yeni bir firar yolu ya da durumu dışarıya haber vermenin çarelerini düşünmeliydi şimdi. Susmayı yeğledi. Bir ara uykusu gelmiş gibi esnedi. Saatine bakmadı ama vakit gece yarısına yaklaşıyor olmalıydı. Yaşlı kadın esnediğini görmüştü. Uykun mu geldi doktor? Hayır dedi Ersel, uykum yok. Gerçekten de yoktu. Bu şartlar altında nasıl uykusu gelebilirdi? Bütün sinirleri gerilmiş, tüm dikkatini kurtuluş çareleri bulmaya odaklamıştı. Ama esniyorsun dedi kadın. Gerginlikten diye homurdandı gazeteci. Sinirlerim yıprandı. Ruh doktorusun, ha? Bu defa sertçe söylendi. Olamaz mı? Ben de insanım ve burada tehdit altındayım. Bak, bu doğru doktor. Beni burada daha ne kadar tutacaksınız? Söyledim ya, oğlum iyileşinceye kadar. Ya sonra? Sonra serbest kalacaksın. Yalan söylüyorsun. Neden böyle düşünüyorsun doktor? Beni kandıramazsınız. Beni burada zorla alıkoymanın suç olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Serbest kalırsam polise gideceğimi de tahmin etmişsinizdir. Beni buradan asla salıveremeyeceksiniz. Boşuna kandırmaya çalışmayın. Yaşlı kadın ağır ağır başını salladı. Haklısın doktor, seni bırakamam. Aslında sana hiçbir husumetim yok ama ne yazık ki şartlar öyle gerektiriyor. Çünkü her şeyi anladığını biliyorum. Bu aslında doğrudan seni ilgilendiren bir şey değildi. Lakin artık sen de bu sırrın bir parçası oldun. Seni öldürmek zorundayız. Yaşlı kadın gerçeği ilk defa yüzüne karşı söylüyordu. En korkunç yanı ise yüzündeki soğukkanlı ifadeydi. Sanki çok tabii bir şeyden bahsediyormuşçasına rahat ve sakindi. Elinde olmadan titredi Ersel. İdam kararı çoktan verilmişti. Siz hepiniz hastasınız diye kükredi. Topunuz. Kadında en ufak bir hareket olmamıştı. Sanki aralarında böyle bir konuşma geçmemiş gibi gayet rahat Ersel'i seyrediyordu. Genç adam yavaş yavaş sakinliğini kaybetmeye başlamıştı. Elinde olmadan ayağa fırlayarak bağırdı. Kurtulacağınızı mı sanıyorsunuz? Önünde sonunda yakayı ele vereceksiniz. Polis çok yakında bu evi basacaktır. Hiç şansınız yok. Öyle mi doktor? Bunu da nereden çıkardınız? Çünkü polis çok şey biliyor ve sizi kıskıvrak yakalayacak delillere sahip. Yaşlı kadın gülümsedi. Boşuna çeneni yorma delikanlı. Polis hiçbir şey bilmiyor. Tek bildiği olsa olsa büyük oğlumun son seferinde yaralandığı. Ama izini bulamayacaklar. Çünkü o iyileşinceye kadar sabredeceğiz. Yanılıyorsunuz. Hem de çok yanılıyorsunuz. Polis düşündüğünüzden fazla şey biliyor. Yakında neticeye varacak. Böyle palavralarına kanacağını mı sandın? Polis ne bilebilir ki? Ersel belki de en büyük hatasını o an yaptı. Birden boş bulunarak kükredi. Büyük oğlunun pul meraklısı olduğunu dahi biliyor. Sonunuz çok yakın. Hatasını anlamış gibi hemen sustu ama kelimeler ağzından dökülmüştü artık. Yaşlı kadının kendisine çevrilen göz bebeklerinin matlaştığını, yanağının sarktığını, ince mor dudaklarının nefretle gerildiğini gördü. Şimdi sesi bıçak kadar sivri, delici çıkmıştı. Sen oğlumun pul meraklısı olduğunu nereden biliyorsun? Kim söyledi bunu sana? Ersel yutkundu. Boğazı kurumuştu ve o an söyleyecek bir şey bulamadı. Yaşlı kadın nazarlarını kızına çevirmişti bu sefer. Sahire, bunu ona sen mi söyledin? Ersel göz ucuyla Sahire'ye baktı. Fahişinin suratındaki şaşkınlık öyle belirgindi ki yerinden fırlamış, o da düşmanca adımlarla gazeteciye yaklaşmıştı. Yaşlı kadın kızına bir daha sorunu yöneltmeye lüzumsuz vurdu. Zira kızın şaşkınlığından bu konuyu ağzından kaçırmadığını hemen anlamıştı. "Kimsin sen?" diye gürledi. "Yoksa polis misin?" "Hayır, hayır," diye inledi Ersel. "Polis filan değilim." Dev kapının eşiğinde hala kımıldamadan duruyordu. Ama Sahire hiddetle kendisine yaklaşıyordu. Yaşlı kadın da sallanan koltuğundan bastonuna tutunarak ayağa kalkmıştı. Ersel iki kadından da korkmuyordu. Ama kapıdaki dev işe karışırsa hapı yuttuğunun resmiydi. Çünkü o insafsızca adam öldüren bir sapıktı. Ersel kendini savunmak ister gibi alelacele mırıldandı. "Bir polis dostumdan duydum. Katillerden biri pur meraklısıymış." Sahire tiz sesle bağırdı. "Polisin bunu bilmesine imkan yok." "Var," dedi Ersel hemen. Gayrettepe'de işlenen cinayette katil cebinden bir pul ve kartvizit düşürmüş. O zaman da pul meraklısı olduğunu anlamışlar. Sahire şaşkın şaşkın annesine baktı. Ne diyeceğini bilemedi. Korkmuş görünüyordu. Yaşlı kadın ise parlayacağına sakinleşmişti. Elini uzatıp kızına susmasını işaret etti. Sonra kuşkulu nazarlarla yatakta hareketsiz yatan oğluna baktı. Gerçek cevabın onda saklı olduğunu biliyordu. Ama ne yazık ki oğlu buna cevap veremeyecek haldeydi. Birkaç saniye düşündü. Sonra karamsar bir şekilde homurdandı. "Masken düştü delikanlı. Artık bana yutturamazsın. Sen doktor filan değilsin. Oyun burada bitti. Şimdi açıkça itiraf et, yoksa seni kendi ellerimle ben öldürürüm. Sen doktor değilsin, değil mi?" "Gerçeği söyleyemez," dersel. Doktor olmadığını söylemek, polis olduğunu söylemek kadar sakıncalıydı. Çıkar bir yol bulamıyordu. Çaresizlik içinde çevresindekilerin yüzlerine bakındı. Söyleyecek bir şey bulamadı. Yaşlı kadın kapıdaki deve dönerek şunun üstünü ara dedi. Vural kendisine emredileni anlamayarak annesine baktı. Kadın bu sefer olanca gücüyle bağırdı. "Soy şu herifi." Dev hışımla Ersel'in üzerine yürümüştü. Genç gazeteci kendini korumak amacıyla kaçmak istedi ama ufak odada kaçacak yer yoktu. Vural'ın çelik bir mengeneden farksız elleri bir çırpıda kollarını hareketsiz kılmıştı. Dev'in nedenli güçlü olduğunu şimdi daha iyi anlamıştı. Onunla mücadeleye kalkması anlamsızdı. Ne yaparsa yapsın onu alt etmesinin mümkünü yoktu. Karşı koyamadı. Ama Dev ancak ya anladığı ya da daha evvel yaptığı şeyleri tekrar edebiliyordu. Ersel'i yakaladıktan sonra tuhaf tuhaf annesine bakmaya başladı yine. Yaşlı kadın bu defa Sahire'ye dönerek şunun üstünü başını ara, cüzdanına bak, kimliğini araştır dedi. Fahişenin de gözlerindeki kızgınlık ifadesi devam ediyordu. Ersel bu öfkenin aldatılmaktan ve dün geceden beri oyuna getirilmekten olduğunu anlamıştı. Sahire çabuk hareketlerle önce ceketinin ceplerine baktı, sonra pantolonun arka cebindeki cüzdanı bularak çekip çıkardı. Cüzdanın içi yatağın baş ucundaki komodinin üstüne boşalttı. Paralar ve kredi kartlarıyla pek ilgilenmedi. Ama sonra basın kartını bularak annesine uzattı. "Haklıymışsın, bu herif doktor değil, gazeteciymiş," diye söylendi. "Gazeteci mi?" Yaşlı kadının yüzü bembeyaz kesilmişti. Birkaç saniye hiç kımıldamadan öylece kaldı. "Ne yapacağız şimdi?" diye sordu Sahire. Kadından hiç ses çıkmamıştı. Kendisine uzatılan basın kartına da dokunmamıştı. Yaşlı kadının sessizliği adeta fahişeyi paniğe sürüklemişti. Sesini yükselterek sordu yeniden. "Sana ne yapacağımızı sordum. Bir şeyler söylesene. Başımız iyice dertte demektir. Bu herifin buraya geldiğini mutlaka bilen birileri vardır." Yaşlı kadın taş kesilmiş heykel kadar sessizleşmişti. Neden sonra dudakları kıpırdadı. "Bekleyeceğiz," dedi. "Çıldırdın mı sen? Neyi bekleyeceğiz? Bundan haber çıkmayınca mutlaka peşinden başkaları da gelecektir. Muhtemelen polis de." "Evet, mümkündür." Telaşlanma Sahire. Önce düşünmeliyim." "Ne düşüneceksin artık? Mahvolduk. Baksana, basının eline düşmüşüz. Herif Volkan'ın pur meraklısı olduğunu dahi biliyor." Kadın cevap vermedi kızına. Gözleri boş bir noktaya sabitlenmişti. Sahire hiddetle söylendi. "Bu belayı başımıza sen sardın. Volkan'ı bir doktora gösteremezdik ama kurtulması için eve bir doktor getirmemiz şart diye tutturdun. İşte sonucu. Şimdi hepimiz yandık. Ne halt edeceğiz?" Yaşlı kadın bağırdı. "Kes sesini Sahire. Görüyorsun, düşünüyorum." Fahişe susmak zorunda kaldı ama sinirden kudurmuş gibiydi. Aslında ne ruh hastası iki kardeşini ne de onları sapık davranışlara iten annesini düşünüyordu. Onu endişesi polisin bu cinayet kumpanyasında kendisine de şerik olarak görmesi korkusuydu. Gerçi o hiçbir cinayetten fiilen karışmamıştı ama işlenen suçlardan haberi vardı ve bu kadarı bile okka altına girmesi için yetecekti. Şimdi biraz kendisine de kızıyordu. Bu ana kadar onun doktorluğundan hiç şüphe etmemişti. Annesinin konuşmaya başlamasıyla irkildi ve ne dediğini anlamaya çalıştı. "Sizi birlikte gören oldu mu hiç?" "Ne bileyim," diye homurdandı Fahişe. "İyi düşün." Sahire dün geceyi ve bu geceyi anımsamaya çalıştı. "Rostobar'da ve dün gece yemek yediğiniz pub'da gören olmuştur belki." "Hatırlamaya çalış." Sahire kendine zorladı. "Yanımıza Kimse gelmedi ama dün akşam bu ite birisi telefon etti. O da bir hastam aradı, hemen gitmeliyim diye yanımdan kaçtı. Belli ki o paralı bir telefondu. Hem önemli mi? Mutlaka çalıştığı gazetede durumu rapor ettiği birileri vardır. Bana kalırsa bu herif polisle bir temasta başka bir türlü Volkan'ın pul biriktirdiğini nasıl bilebilir? Yaşlı kadın başını salladı. Tamam, ne tamam? Bunu hemen aşağıya bodruma götürün. Ne faydası olur ki? Polis baskın yaparsa her tarafı didik didik arar. Aptallaşma, kömürlüğe değil tabii ki, daha da altına. Sahire gözleri irileşerek annesine baktı. Ben oraya inemem diye inledi. Sessizce konuşmaları dinleyen Ersel, fahişenin annesinin bu isteği karşısında neden korktuğunu bir türlü anlamamıştı. Ayırım sonu, sayfa 366.